Ayrım 19.
Bu durum tedavideki araçlardan biri olarak kabul görmekle birlikte psikiyatriste de kimi sorumluluklar yüklemektedir. İkinci sav cinsel bir vurgunun tedavideki nesnelliği ve yansızlığı ortadan kaldıracağıdır. Bunun ne denli doğru bir yargı olduğunu uygulamada çalışanların daha iyi değerlendireceklerine, üçüncü bir sav psikiyatristin hastanın cinsel ilişkiye girmesinin transferans ilişkisinin açık bir kötüye kullanımı ve zedelenmesi olarak kabul edilmesinin gerektiği savıdır. Freudian kuramda hastanın hekimine yönelik bir duygu geliştireceği ve hekimin tedavide bunu etkin bir araç olarak kullanacağı açıkça belirtilmektedir. Bu duygunun terapötik amaçlar dışında kullanılması etik açısından yanlış bulunmaktadır. Görüldüğü gibi hekimle hasta arasındaki ilişki yasağı bir tür tabu niteliğinde olup, bu tabunun varlığıyla ortaya çıkan güven duygusu, seksüel duyguların tedavide açıkça ya da örtük biçimde ve yapıcı olarak kullanılmasını sağlar. Birçok cinsel tedavinin temelini de bu güven oluşturmaktadır. Bunun zedelenmesi aynı zamanda tedavi olanağını da zedeler. Yalnızca hastanın değil, aynı tedavi yöntemini kullanarak başka hastaları tedavi eden uğraştaşlarının da zarar görmesine neden olur. Bu arada hekim-hasta ilişkisinde hekimden yana bir güç dengesizliği olduğu ve bunun hastada bağlanma, kendini güvende hissetme, anlaşıldığını düşünme gibi iç yaşantılara neden olabileceği de göz ardı edilmemelidir. Benzer durum bu sunuşun bir bölümünü oluşturmamakla birlikte tıpta eğitim verenle eğitimi alan ekip çalışmasında liderle ekibin öteki üyeleri arasındaki ilişkilerin cinsel bir özellik kazanması ve bunun sürmesinde söz konusu olduğunu söylemek gerekir. Burada da etik açısından bakıldığında gücü elinde bulundurana yönelik olarak bir baskı ile zorlama suçlaması yapılabilir. Son bir yaklaşım olarak etik uslamada çok önemli yer tutan amaç-araç ilişkisinden söz edilebilir. Tıp uygulamasında amaç hastanın yararını sağlamak, zararına engel olmak, özerkliğini korumak ve ona adil davranmaktır. Bu niyetle yola çıkan hekimin davranışı sağlığı elde etmede her zaman başarıya ulaşmasa bile toplum tarafından haklı bir eylem olarak görülür ve kurumsallaşır. Hekim hasta ile ilişkisinde onu her zaman bir amaç olarak görmek ve bu ön kabul doğrultusunda eylemini belirlemek zorundadır. Oysa hasta ile açık bir cinsel ilişki söz konusu olduğunda hekim açısından duygusal bağlanma ve kişisel doyum gündeme gelmekte, hasta hekim için amaç olmaktan çıkıp araç konumuna gelmektedir. Bu durum hastanın böyle bir ilişkiyi istemesi, hatta bu tür ilişki kurma talebinin hastadan gelmesi halinde bile değişmez. Açık cinsel ilişki söz konusu olduğunda hastanın etkin profesyonel yardım alması ile bağdaşmayan, dolayısıyla hekim-hasta ilişkisinin amacından uzaklaşan bir durum ortaya çıkacaktır. Tedaviye olanak bulunması için hastadan savunmalarını azaltması istendiğinde ortaya çıkan etkilenebilirlik, buradaki eylemi etik açısından tümüyle kabul edilemez hale getirmektedir. Bu durumda hastanın hem yararı hem de özerkliğini ortaya koyma hakkı zedelenmektedir. Ayrıca bu tür ilişkilerin çoğunda hastanın uzun erimde zarar gördüğü bildirilmektedir. Bu da hastaya zarar vermeme ilkesini zedelemektedir. Sonuç olarak etik açıdan yapılan yargılamalarda temel dayanak tedavide geçerli bir yöntemin kötüye, amaç dışı, kullanımı hastanın etik açısından haklı çıkarılabilir nesne konumundan farklı bir konuma geçmesidir. Hekimle hasta arasındaki cinsel ilişkinin hasta açısından yarar sağlayıcı olabileceği savına yönelik en temel eleştirilerden biri de bu tür ilişkilerin genellikle erkek hekimlerle genç ve güzel kadın hastalar arasında gerçekleştiğini gösteren araştırmalardır. Çirkin, yaşlı, engelli ya da şişman bir hastayla bu tür ilişkilerin yaşanmayışı, böylesi ilişkilerin hastaya yönelik bir yarar anlayışına dayandığı yönündeki söylemleri geçersiz kılmaktadır. Ayrıca hekimle hasta arasındaki güç dengesizliği ve ilişkinin genellikle hekimin kontrolünde oluşu adil olma ilkesinde zedelemektedir. Tüm bu uslamlamalara karşın yapılan araştırmalar ve elde edilen yeni veriler, psikiyatristlerin kendilerinde ve başkalarında bu tür cinsel ilişkiye giderek daha hoşgörü ile bakma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Bir yanda bu giderek artan hoş görme eğilimi, bir yanda hekimin hangi davranışının cinsel anlam taşıdığının belirlenmesindeki güçlük, konuyu iyice karmakarışık hale getirmektedir. Gerçekten de hangi davranışın cinsel bir eylem olarak yorumlanacağı tartışma konusudur. pratik açısından değerlendirmede en önemli bilgilerden biri hekimi davranışa yönelten motiflerle ilgilidir. Kuşkusuz değerlendiren kadar hekim de kendi davranışının motifleri konusunda emin olmalıdır. Etik değerlendirme açısından önemli noktalardan biri de hekimle hasta arasındaki ilişkide cinselliğin en açık biçimde fiziksel temasla ortaya çıkmasına karşın bunun zorunlu olmadığının kabul edilmesidir. Sözel ya da sözel olmayan tutumda baştan çıkarıcı ya da cinsel açıdan anlamlı bulunabilir. Hekimin hastayı sorgulama biçimi, önerileri, belirli hastaları tedaviye alma ya da reddetme biçimi bu açıdan değerlendirilebilir. Burada hekimin eylemini haklı çıkarmada en önemli dayanağı hastanın gereksinimlerini, tedavi amaçlarını ve ona uygun tedaviyi terapötik ilişkinin başında belirlemesi, belirlenen bu hedeflerin tıbbi gerçeklerle ve hastanın özellikleriyle uyuşmasıdır. Konunun bir başka boyutunu hastanede yatmakta olan hastalarla onlara sağlık hizmeti veren çalışanlar arasındaki cinsel ilişki oluşturmaktadır. Bu tür ilişki özellikle hasta zorla hastaneye yatırılmışsa önemli bir etik soruna ve hukuksal bir duruma neden olmaktadır. Bir örnek verecek olursak, serviste yatmakta olan bir hasta, o serviste görevli bir psikiyatristin kendisiyle cinsel ilişki kurduğunu aynı serviste görevli olan size bildiriyor. Bu hekimin bu davranışı gösterdiği ilk kişinin kendisi olmadığını, aynı durumun defalarca o serviste yaşanmış olduğunu söylüyor. Bu durumda ne yaparsınız? Kuşkusuz öncelikle hastanın bu bilgiyi kendisinin ilgili yerlere duyurması umulur. Belki bunu yapması için hasta yüreklendirilebilir ya da ikna edilebilir. Ancak çoğu kez hasta için böylesi bir eylem çok riskli bulunur ve kaçınma davranışı yeğlenir. Bir hekim böyle bir bilgiyi gizli tuttuğunda mesleki bir dayanışma değil, bir tür suç ortaklığı içindedir. Bu nedenle bu bilginin açıklanması zorunludur. Öncelikle ilgili suçlanan hekime bir etik danışmana ya da hastane etik kuruluna, servis sorumlusuna ya da yönetime başvurulması gerekir. Her türlü duyurudan önce hasta bu duyurunun yapılacağı konusunda bilgilendirilmelidir. Ancak bu tür bir edimin sorumluluk üstlenen hekime yönelik kimi olumsuz getirileri olabilir. Bu da etik her türlü eylemin doğasında bulunmaktadır. Bu noktaya kadar yaptığımız vurgulamalar tümüyle heteroseksüel ilişki açısından konunun ele alınışına odaklanmaktadır. Ancak bu savların homoseksüel iz düşümleri de göz önüne alınmalıdır. Son söz olarak, yasal ve etik yaptırımların hekimin hastayı cinsel bir nesne olarak kullanmasına engel olamadığını, hastaların kendilerini tedavi olmak üzere teslim ettikleri kişinin ahlaklı bir karaktere sahip olduğuna güvenmekten başka yapabilecekleri bir şeyin olmadığını söyleyebiliriz. Hasta açısından durum böyleyken, hekimlerin kendi uğraşlarını korumak adına yine de uğraştaşlarını eğitmeleri, denetlemeleri ve uyarmaları yararlıdır. Bu nedenle bize düşen bu konuda neyin neden ahlaklı, neden ahlaksız olduğunu ortaya koymak, değerli eyleme yönelik önerilerde bulunmaktır. Kadın-erkek ilişkileri, evlilik, aile. Eşler arası ilişkide cinsiyet rolleri. Nuşin, Sarı Murat, Baydemir. Kültürümüzün, ailemiz ve arkadaş grubumuzun etkili olduğu inanç ve görüşler kadın ya da erkek olarak bizim hem kendimizden hem karşı cinsten beklentilerimizi belirler. Bu özellikle çift ilişkilerinde alışıldığı üzere evlilikte öne çıkar. Çünkü çift ilişkilerinde öncelikle kadın ve erkek olarak kendimizi yaşarız. Kadın ve erkek olarak hem kendi cinsimize hem karşı cinsiyete ait inanç ve beklentilerimiz devreye girer. Geleneksel olarak kadından ve erkekten beklenenleri ana hatlarıyla özetlersek, erkekten beklenilen kendine güvenli, otonom, işinde başarılı, karısından tam bir destek gören aile reisi. Kadından beklenilen şefkatli, yakın ilişki kurmaya elverişli, ekonomik olarak kocasına güvenli, tam gün aile üyelerinin mutluluğu için çalışan anne. Doğaldır ki kadın ve erkeklerin tümü bu geleneksel beklentileri paylaşmıyor ve yine doğaldır ki çiftleri biz terapistlere getiren sebepler genellikle geleneksel cinsiyet rolleri içindeki beklentilerinin karşılanmayışı değildir. Ama çift terapisinde çalışma alanımız bir çiftin ilişkisinde yaşanan güçlükler olduğu için terapist olarak ilişkiyi değerlendirmemizde ön planda o çiftin cinsiyete bağlı özelliklerinin ve beklentilerinin bilincinde olmamız gerekiyor. Geçen yıl 1997 The American Journal of Family Therapy'de yayınlanan bir makalede de bu görüşümü destekler nitelikte Tacoma Pacific Lader University'de yapılan bu çalışmanın sonucuna göre Evlilik ve Aile Terapisi Eğitim Komisyonu cinsiyete dayalı yaklaşımı eş ve aile psikoterapisinde en etkili yaklaşım olarak seçmiştir. Çift psikoterapisinde de diğer psikoterapilere başvuruda olduğu gibi kadın erkeğe oranla terapiye daha istekli görünüyor. Terapi için ilk öneri genellikle kadından geliyor. Kendi deneyimlerime göre şimdiye kadar öncelikle erkeğin çift terapisi için başvurduğu ve kadının onu izlediği yalnızca 3 örnek hatırlıyorum. Bu 3 örnekte de kadınlar ilişkilerinin yürüyeceğine dair inançları kalmadığını, pes ettiklerini ama eşlerinin bu çabasından çok memnun olup geldiklerini belirttiler. Bu çiftlerden biri boşanmış, diğeri iki kadın evi terk etmişti. Birlikte görüşmeye gelmeleri kadının da erkeğin de ilişki için çabalarının göstergesidir. İlk seansta terapistin bunu vurgulayarak çabalarının destekleneceği mesajını vermesi olumludur. Genellikle ilk seansta kadın konuşmaya, sorunlarını anlatmaya daha yatkındır. Erkekse daha suskun. Erkek düşüncelerini daha kısa cümlelerle belirtiyor, sorulmadan bazen sorulsa da duygularını pek ifade etmiyor. Kadın ise genellikle sorulara gerek kalmadan duygularından söz ediyor. Erkeğin sorunlarını örnek teşkil edecek olayların ayrıntısını da sıklıkla kadın hatırlatıyor. Çiftlerin kendisini ifade etme ve sorunlarına yaklaşımıyla ilgili birkaç çalışmadan söz etmek istiyorum. Ülkemizde henüz yeterli çalışma olmadığından bu çalışmalar Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı. Söz konusu çalışmalara göre ilişkide sorunlar ve buna bağlı doyumsuzluklar olduğunda kadın genelde eşine yakın davranarak sorunları konuşup tartışmayı talep ediyor. Erkek ise genellikle kendisini suçlanmış hissediyor, öfkelenip susuyor ve uzaklaşıyor. Kodorov bu durumu şöyle açıklıyor. Erkeğin erkek rolüyle özdeşimi anneden yani kadından ayrılmayı içerir. Aksine kadının anneyle yani kadın rolüyle özdeşimi ise anneyle yakınlaşmayı gerektirir. Gülian'a göre bu nedenle ilişkide çatışma olduğunda identification sürecindeki eski çatışma örneğine benzer şekilde erkek öfkesini en aza indirebilmek için uzaklaşır. Yalnız kaldığında güvende hisseder. Kadın ise kendisini destekleyen bağları güçlendirmek için yakınlarıyla ilişkilerini artırdığında güven duyar. Soruna yaklaşım, problem çözme ve iş bölümüne yönelik bir başka çalışma. 1995 tarihli. Bu çalışmada çiftlerin kendi seçtikleri bir soruna odaklanarak tartışmaları ve o sorunun çözümüne yönelik iş bölümü yapmaları istenmiş. Terapist olmaksızın yapılan bu tartışmaya video ile kayıt edilmiş. Daha sonra hem kendileri hem de araştırma ekibi bu kaydı izleyerek probleme yönelik yaklaşım ve tutumları için daha önce hazırlanan bir değerlendirme ölçeğine göre eşlerin her birini değerlendirmişler. Sonuç şöyle. Kadın tartışmanın başında sorunu tanımlama, tartışmayı şekillendirme ve seçenekleri belirtmede etkin iken, erkek tartışmanın daha sonraki döneminde konuya hakim olup sonucu büyük oranda belirlemekteymiş. Yine aynı çalışmaya göre kadınlar ev işlerinin paylaşımından çok eşleriyle tartıştıkları zaman benzer görüşleri paylaştıklarında ve uyumlu olduklarında mutlu oluyorlarmış. Günümüzde kadının ev kadınlığı dışında da çalıştığı durumlarda eşlerle görüşen hemen her terapistin karşılaşacağı bir sorun. Ev işlerinin paylaşımı. Kendi deneyimlerime göre erkeğin ben eşime hafta sonları veya misafir geldiğinde yardım ediyorum sözüyle ev işlerinin paylaşımına olumlu baktığını belirtmesinin ardından eğer kadın için önemli bir mesaj iletilmesi gerekiyorsa tartışıyorlar. Yoksa erkeğin yardım sözü genellikle kadının rahatlaması için yeterli oluyor. Bu konuda 2719 evli çiftle 1996'da yapılan bir çalışmanın sonuçlarına göre kadının geleneksel yaklaşımı erkeğin ev işlerini paylaşmasında önemli bir faktör. Kocalar eşleri ve kendileri eşitlikçi bir yaklaşıma sahip olmadıkları sürece kadına nazaran çok az ev işi yapıyorlar. Erkek ve kadın geleneksel görüşlere sahipse erkek ev işi yapmıyor. Erkek eşitlikçi, kadın geleneksel görüşlere sahipse erkek yine ev işlerini paylaşmıyor. Son olarak bu alanda yeni çalışmaya başlayacak arkadaşlarımı uyarmak istiyorum. Terapist olarak Genelde karşılaşıldığını belirttiğimiz özelliklerin dışında özellikler gösteren çiftlerle de karşılaşılacaktır. Bu nedenle geniş bir bakış açısıyla esnek ve ilişkiye odaklanan bir yaklaşımla çalışmamız gerekiyor. Ayrıca her ilişkinin kendi içinde özel iletişim ve etkileşim biçimleri bulundurduğunu, bunun o ilişki içinde anlamlı olduğunu hatırlatmak istiyorum. Örneğin, aşırı kuralcı ve obsesif özellikleri nedeniyle evliliği güçleştirdiği izlenimi yaratan bir kadın, kurallara uygunluğu nedeniyle karşı cinse güvenmede zorlukları olan bir erkek için aldatılmayacağı duygusunu veriyorsa, direkt yakınma olmadığı sürece o ilişki içinde kadının obsesif özellikleriyle uğraşılmaz. Eskilerin dediği gibi, tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş sözüyle değerlendirmemiz gerekir. Yine bu nedenle ilişki sorunları için bize başvuran çiftlerde patoloji aramakla uğraşmayız. Özellikle çift, psikoterapisinde cinsiyet rollerimin farkında esnek ve ilişkiye odaklanan bir yaklaşımın yararlı olacağı görüşündeyim. Bir çift olarak kadın ve erkek, Asena Akdemir. Günlük yaşamda aile ve birlikteliklerle ilgili pek çok sorun psikiyatristlerin bu alana yönelmelerine yol açmıştır. 1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 15 yaş üzerindeki nüfusun %56'sı evli ve birlikte yaşıyor, %16'sı evli ve ayrı yaşıyor, boşanmış ya da dulken sadece %26'lık bir nüfus hiç evlenmemişlerden oluşmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki evlilik dışı birlikteliklerin de bu hiç evlenmemişler bölümüne dahil edildiği göz önüne alındığında çekirdek sosyal ilişkilerin ikili ilişkiler yoluyla olduğu ortaya çıkmaktadır. Çift sistemindeki ikili ilişkiler başka ikili ilişkilerden oldukça farklıdır. 1. Evlilik isteğe bağlı bir durumdur. Boşanma istatistiklerine bakıldığında görülen hızlı artış bu ikili ilişkideki istemliliği gündeme getirmektedir. İnsanlar bir kez ana baba olduğunuzda hep ana babasınızdır. Ancak evlilik hep evli olmanızı gerektirmez derler. Ancak kadınların evlilik dışında sosyal güvenceleri olmadığında ya da sosyal baskılar, akraba evliliği, bu sözün bu evliliğin isteğe bağlı olmasının fazla bir önemi kalmamakta ve insanlar hep evli olarak hayatlarını sürdürmeye çalışmaktadırlar. Sosyoekonomik gelişmeye paralel olarak değerler sisteminde de değişiklikler olur ve bu da aile yapısını etkiler. Evlilik yaşının yükselmesi, ortalama ömrün artması, doğurganlığın azalması, kadının iş gücüne katılımıyla boşanma oranları da artmaktadır. 2. Evliliklerde bir denge hali söz konusudur. Çift sistemleri rutin hallerde her iki kişinin birbiriyle ilişkisinde stabil olmasını ve değişen durumlara uyum yeteneğini gerektirir. Değişen durumlardan kasıt hamilelik, doğum, emeklilik gibi yaşam döngüsünü etkileyecek olaylardır. Yeni olaylar yeni denge halini gerektirir. Örneğin emeklilik ve ardından yeni bir iş çok stabil bir ilişkide çiftlerden biri eski rolde ısrarlı olması halinde ilişkiye zarar verir. Bu söylediklerim bende bile ilişkinin ip üzerinde yürüyen cambazlar gibi çok denge istediği fikrini doğurdu. Belki bunu radyoda seste parazit olduğunda düğmenin hafifçe oynatılıp sesi düzeltmek gibi bir anlamı olduğunu da düşünebiliriz. 3. Çift ilişkisinin zamansal boyutu vardır. Bir ilişkiyle ilgilenildiğinde o ilişkinin tarihsel boyutunu da ele almamak olanaksızdır. Çiftin sorun çözümündeki başarıları bize gelecekleriyle ilgili fikir verir. 4. Çift olmak ortaklık gibidir. Çift kavramı değişik değerler sistemi, duygusal, düşünsel ve davranışsal farklılıklar taşıyan en azından iki değişik sistemin birleşmesi anlamındadır. Çok basit gibi görünse de ne zaman yemek yeneceği, neler yeneceği, hangi sabunun kullanılacağı, ailelerin ne sıklıkta ziyaret edileceği ve benzeri pek çok şey açık olmayan ortaklık şartlarındandır. Danışma veren kişi tarafından çiftin köken aldığı aile yapısı, politik, dini fikirleri, kent ya da köy kökenli oluşları anlaşma içinde dikkate alınmalıdır. Değilse ben kavramının yerini bizim alması zaman alır. 5. Destek alma ve vermede çift olmanın temel işlevlerindendir. İşle ilgili sıkıntılı zamanlarda, komşuluk sorunlarında, kayıplarda vesaire vesaire destek oluşması veya oluşmaması ilişkinin geleceğini etkiler. 6. Çift olmak birliktelik içinde bireyselliğe saygı gerektirir. İlişki içinde her bireyin kişisel olarak hareket edebileceği bir alan olması gerekir. Çiftlerde işlev bozukluğu belirtilerinin ortaya çıktığı alanlar. 1. İş ve ekonomik konular. Paranın nasıl kazanılacağı ve nasıl harcanacağı ile ilgili netlikler olmaması, eşlerden birinin onaylamadığı biçimde başkalarına mali destek sağlaması, özellikle karı veya kocanın köken aldığı aileye işlev bozukluklarına yol açmaktadır. 2. Ana baba olma. Çocukların bakımını kimin üstleneceği, eğitimlerinin nasıl olacağı, disiplinlerinin nasıl sağlanacağı da tartışma konularındandır. Genellikle eşlerden birinin ebeveynlik işini tamamen üzerine aldığı ailelerde ya da bir tarafın bu konuları daha iyi bildiğini düşündüğü ailelerde bu ve benzeri yakınmalar daha sık olmaktadır. 3. Zaman ayırma ve iletişim. Eşlerin birbirlerine, çocuklarına, arkadaşlarına, akrabalarına ayırdıkları zamanın miktar ve kalitesi önemlidir. Birbirlerine yeterli zaman ayıramamaları çift olmalarını engeller. Çiftlerin en sık yakındıkları şeylerden biri "biz konuşamıyoruz" veya "artık konuşacak bir şey bulamıyoruz" olmaktadır. 4. Çekirdek aile olmama, bu duruma hazır olmama. Ülkemizde giderek azalmasına karşın oldukça sık rastlanan bir durum eşlerden birinin, genelde de erkek olanın, ailesiyle birlikte yaşamak ya da eşlerden birinin anne ya da babasıyla birlikte oturmaktır. Ve bu danışmaya gelen çiftlerin sorun alanı olarak sıklıkla tartıştıkları bir konudur. "Sen onların sözünden çıkmazsın. Bu evde benim konumum ne zaten?" gibi cümleler suçlayıcı olarak tekrarlanır. Bunun biraz farklı şekli de, bir süredir büyükleriyle yaşayıp sonradan kendilerine ev kuranların baş başa kaldıklarında ilişkiyi yürütememeleri durumudur. 5. Cinsellik. Cinsel ilişkilerinin istenilen sıcaklıkta, sıklıkta, kalitede olmayışı. Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 1996 yılı boşanma istatistikleri verilerine göre Türkiye'de boşanma hızı binde birden azdır. Ancak sayısal olarak boşanmalar artmakta ve boşanma hızı da her yıl artmaktadır. Halkın boşanmalarla ilgili tutumlarını araştıran Arıkan'a göre ülkemizde ekonomik kriz dönemlerinde boşanmalar azalmakta, daha sonra artmaktadır. Bu veriler ve boşanmada görülen artış, danışma alma fikrinin de gelişmesiyle birlikte, çiftlerin boşanmadan önce bir şeyler yapabilir miyiz arayışıyla birlikte terapistlere başvurular da artırmaktadır. Burada yapılan konuşmaların içeriklerine bakıldığında da bu artıştan kolaylıkla söz edilebilir. Ben burada yaklaşık 2 yıldır haftanın belli günlerinde yürüttüğümüz bir çalışmadan söz etmek istiyorum. Süpervizyon alma ile ilgili sorunlar ve her görüşmeden sonra tartışma isteğinin pratik bir sonucu olarak çift danışmanlığını iki terapist eşliğinde yürütmek bir fikir olarak oluşunca görüşmeleri ben ve Doktor Özbay ile birlikte yürütmeye başladık.